genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Bugün de yine muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz Profesör Doktor Servet Bayındır hocamız olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Nasılsınız hocam?
Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyisiniz.
Elhamdülillah bizler de iyiyiz.
Nasıl geçiyor Ramazan programları?
Hocam yani başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş mu diye tarif ediyordu.
Öyle, öyle evet öyle öyle anlatılıyor inşallah. Tümüyle hepsi mağfiret olur, hepsi rahmet olur. Bütün günlerimiz, bütün vakitlerimiz, bütün yıllarımız her yönüyle, her açıdan mağfiretle, rahmetle dolu olur inşallah diyelim.
İnşallah.
Bütün izleyicilerimize de Ramazanlarını, bu mübarek geceleri, bu mübarek gündüzleri inşallah rahmet, mağfiretle dolu dolu geçirmelerini Yüce Allah'tan niyaz ederim.
Amin hocam. Ecmain olsun inşallah.
Evet.
Tabii biraz neler konuşalım diye düşündüğümüzde hocam, şöyle bizim kültürümüzde de çok güzel gelenekler var. Mesela mukabele kültürümüz var,
evet,
değil mi? İşte Ramazan'da
evet,
insanlar bir araya gelirler, hatimlerin evet, çok artmış olduğu bir dönem.
Evet.
Kur'an'la hocam dünyada en çok okunan kitap nedir diye soracak olsak hiç şüphesiz ki buna Kur'an deriz.
Evet.
Kur'an'ın en çok okunduğu dönem hangisidir diye soracak olsak hiç şüphesiz ona da Ramazan.
Ramazan ayıdır.
Ramazan evet, ayıdır. O halde şöyle yapalım, biraz Kur'an'la ilişkimizi hocam konuşalım istedim. Yani bazı herhalde doğru bildiğimiz yanlışlar var diye düşünüyorum.
Evet.
Bunları size ben biraz sormak istiyorum.
Evet.
Ve işin sadece tabii böyle hani pratik boyutu kalmasın. Manevi boyutunu da biraz hocam konuşalım.
Evet.
Yani sadece şekilsel değil ruhunu da biraz hocam bunu konuşalım istiyorum sizle. Kur'an'la ilişkimizi hocam yatıralım. Nasıl bir ilişki kurmalıyız genelde Kur'an'la?
Şimdi Kur'an'la nasıl ilişki kurmalıyız? Siz az önce hani en fazla okunan Kur'an-ı Kerim'dir dediniz. İşte hangi ayda en fazla da Ramazan ayında okunur. Ama maalesef en az anlaşılan kitaplardan birisi de Kur'an-ı Kerim. En az demeyelim, fazla haksızlık yapmayalım. Ama okunulduğu oranda baktığımız zaman en az anlaşılan, daha doğrusu anlaşılmak istenen, için okunan, anlamak için okunan kitaplardan maalesef birisi diyelim. Ne demek istiyorum? Sorunuzun cevabı aslında burada yatıyor. Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz nasıl olmalı? Bir defa Kur'an-ı Kerim'le ilişkimiz şöyle olmalı. Yani şöyle bir Kur'an-ı Kerim'i biz zihnimizde, kalbimizde, gönlümüzde bir yerlere bir yerleştirmemiz gerekiyor. Bunu nereye yerleştireceğiz? Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim sonuç itibariyle bir kitap.
Evet.
Bir metin yani.
İki kapak arasına aldığımız.
İki kapak arasına bir metin, evet. Dünya üzerinde çok sayıda kitaplar var. Bugün de var, dün de vardı, daha öncesi dönemlerde de var. Bu kitapların efendim ortaya koyucuları diyelim, çok farklı farklı nasıl diyelim, varlıklar diyelim. Yani işte efendim çok iyi edebiyatçılar da var, çok iyi tıpçılar da var, çok iyi matematik, felsefeci, şu bu. Veya işte filozof, veya işte insanların din adamı diye bildikleri, kabul ettikleri, işte geçmişte, milattan öncesinden tarihini bilmediğimiz nice dönemlerden beri, her efendim bir düşünce sisteminin mutlaka bir bakıyoruz ki bir kitabı var. Az veya çok. Tek nüsha, o bir sayfa, 10 sayfa, 100 sayfa her neyse bir kitabı var. Hele dinlere baktığımız zaman, Adem Aleyhisselam'dan bütün peygamberlerin hayatına baktığımız zaman, burada da bakıyoruz ki bütün peygamberler mutlaka bir kitapla ilintileri var, bir bağları var yani.
Evet.
Yani bunu ben şuna benzetiyorum. Bütün bu tarih, yani ister efendim bu peygamberlere tabi olanlar, uyanlar açısından olsun, isterse efendim şu bu nedenle tanımayanlar, tanımıyorum diyenler açısından olsun, ortada bir kitap olmadan hiçbir toplum yok tarih boyunca. Yok. Aynı şuna benziyor. Yani hani bazen böyle hava yollarını, uçakların bütün bu şeydeki havadaki resmini gösteren hani bazı resimler vardır. İşte uçaklar adeta kuş sürüsü gibi diyelim Türkiye'nin üzerinde veya işte Avrupa'nın üzerinde. Ama her uçağın kalkış ve varacağı yerle ilgili bir irtibatı var, bir bağlantısı var.
Rota var hocam.
Rotası var ve nereye gideceğini...
Evet, hani uygulamalardan da evet, bakabiliriz evet, ya. Evet. Bir bakıyorsunuz hocam, o kadar çok çizgi var ki bize çok karmaşık geliyor. Ama hepsi ayarlı, programlı.
Ama bazen ne oluyor? Bazen diyorlar ki filan uçak rotadan kayboldu. Veya bazen bir uçak diyor ki kule irtibat koptu. O zaman panik başlıyor.
Allah korusun diye.
Allah korusun. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim ve bütün yani özellikle semavi diyelim ki kitaplar, özellikle de Kur'an-ı Kerim insanoğlunun, bütün insanların bir kalkış ve iniş noktasının adeta o çizgilerin toplandığı nokta, pergelin sivri ucunu gösteriyor. Öyle bir nokta. Peki o nokta ne? O noktada işte o noktayı koyan kim? Yüce Allah kitabında vahiy olarak bunu koymuş oluyor. Bunu nereden biliyoruz, nereden söylüyoruz? İşte daha Kur'an-ı Kerim'in hemen ikinci suresi. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu lâ raybe fîh. Hüden lil müttakîn. Elif, la, mim, zâlikel kitâbu. Bu kitap, şu kitap, lâ raybe fîh, içinde şek, şüphe barındırmaksızın, barındırmaz, ve şeksiz, şüphesiz, hüden lil müttakîn. Müttakileri, işte o rotadaki, rotası kaybolmamış uçağın, o navigasyonun uçağı, iniş yapacağı yere, destinasyonu dedikleri efendim adrese ulaştırdığı gibi bu kitap da müttakileri, burası önemli.
Değil mi? Mesela müftedin değil hocam mesela.
Yani. Müttaki dedi. Evet. Ya müttaki ile müftedi arada fark var. Dolayısıyla müttaki olanları hidayete ulaştırır. O zaman unutmadan hemen müttaki kim müttaki diyor Allah Teala. Zaten ayetin devamında kimlerin bu imkandan nasipleneceğini anlatıyor Allah Teala.
Demek ki bazı sıfatlarımız olması tabii, gerekiyor değil mi?
Ellezine yu'minune bil gayb. Gaybde olmasına rağmen yani gönülden diyelim. Gönülden Allah'a iman ederler. Allah'a, işte ahirete, kitaba, meleklere, ahirete, hesaba, kitaba iman eder.
Gaybi olan tüm bilgi iman.
Evet, iman eder. İki, ve yukimune salah. Sadece iman yetmiyor. İşte mühtediyle az önceki sorunuzun cevabı. Sadece iman yetmiyor. Tamam, iman artı bu imanın ete kemiğe bürünmesi, harekete geçmesi gerekiyor. Aksiyona geçmesi gerekiyor. Ve yukimune salah. O namazı dimdik ayakta tutarlar. Ve mimme razaknahum yunfikun. Ve kendilerine Allah Teala'dan infak, rızık olarak verilenlerden infak ederler. Yani bakınız bir, mantalite olarak Allah'a iman etti. İman edilmesi gerekenlere iman etti.
Orada bırakmadı
kalp,
ama.
Kalp ve gönül itikat açısından olayı sağlama bağladı. İki, bedensel olarak yapması gerekeni özellikle namazla yaptı. Üç, malı, mülkü, serveti üzerindeki yapması gereken görevi yaptı.
Hayatın tüm alanları
diyebiliriz. Aslında tümünü kapsadı.
İnanç boyutu var ama orada bırakmıyoruz.
İnanç, işte ibadet, formel anlamda ibadet, evet. Artı ve ekonomik anlamdaki görevler. Devamında zaten وَالَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Biraz daha açtı o gaybe iman meselesini. Bu sana indirilene, yani ey elçi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, sana indirilene, yani şu Kur'an-ı Kerim'e, وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ. Ve senden önceki işte Musa aleyhisselam, İsa aleyhisselam, daha önceki Rasullere indirilene iman ederler. Ve bil ahireti hum yukinun. Ve onlar ahirete de böyle yakin, adeta sanki görmüş gibi iman ederler. İşte ulaike ala hüden, şimdi sizin mühtedi. Ulaike ala hüden mir rabbihim. İşte bunlar Rablerinden doğru yol üzeredirler. Ve ulaike humul müflihun. Ve bunlar felaha erenlerdir. Bütün bu vasıfları sahip olanların da tümüne birden müttakiler diyor Allah Teala. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim Ne dedik? Başa dönelim tekrar. Evet. İlişkimiz nasıl olmalı? Bir defa Kur'an-ı Kerim'i bir defa gönlümüzde, zihnimizde, kalbimizde, aklımızda bir yere yerleştireceğiz. Bu yerleştireceğimiz yer, bu kitap Rabbimin bana vahyi artı, tamam vahyi anladık, faydası ne? Beni öncelikle şu dünyada, dünyada artı ahirette mutluluğa, felaha, mutluluğa ulaştıracak bir kılavuz, bir rehber olduğu bilinci içerisinde bu Kur'an-ı Kerim'e yaklaşmamız gerekiyor.
Dünyada da hocam, burası çok önemli.
Tabii, hani, tabii.
Yani dünyada. Sadece ahiretçi değiliz. Evet, tabii ki ahirete iman ediyoruz. Tabii, sonsuz, tabii. Ebedi bir hayata inanıyoruz. Ama bu dünyamızı da güzelleştiren bir kitap. Hani böyle bir mit ya da bir masal hep ötekini gösteren, hep öbür tarafı işaret eden bir
Kur'an-ı Kerim'deki,
yani.
Kur'an-ı Kerim'deki ayetlere baktığımız zaman öncelikli olarak bütün ayetler bu dünyaya hitap ederler. Yani dünyevi görevleri bize biçerler. Yani mesela ne diyor? İnsan öldürme. İşte doğru söz söyle. Efendim işte eşinle, ailenle, çoluğunla, çocuğunla işte nikah vesaire, güzel davran, iyi davran.
Gıybet.
Gıybet etme, hırsızlık yapma, çalma, rüşvet alma, rüşvet alma vesaire vesaire. Bütün bunlar baktığımız zaman dünyevi. Ve bunların sonucunda da diyor ki çok sayıda ayet-i kerimede, eğer bunu yaparsanız felaha erersiniz. Eğer bunu yaparsanız refaha ulaşırsınız. Eğer bunu yaparsanız işte takvaya ulaşırsınız. Yani dünyevi amellerdir. Dolayısıyla öncelikli olarak hedef dünyada insana mutluluğu, Müslümanlara, topluma, insanlığa, dünyada huzuru, mutluluğu telkin etmek, tavsiye etmek, göstermek. Ha dünyada eğer mutluysan, yani mutlu demeyelim, dünyada doğru, düzgün, yani şunun kurallarına uygun olarak yaşıyorsan bir defa dünyada huzurlu olursun. Dünyada mutlu olursun. Otomatikmen zaten ahirette de, cennette mutlu olursun.
Evet. O yüzden belki o Rabbena'larda ayetine fid dünya hasene diyoruz.
Evet. Fid dünya hasene ve fil ahireti hasene. Yani hem dünyada hem ahirette ya Rabbi bana ver. Ama ayetin devamında ne diyor? Bakara 201'de evet. Bu okuduğunuz ayet-i kerimeye devamı. Ülaike lehum nasibun mimma kesebu. Hem dünyayı isteyen içinde hem dünyaya ama ahiret için. Yani sadece dünyayı isteyebilir birisi.
Evet.
Kimisi hem dünya hem ahiret saadetini ister. Allah Teala sadece istemekle bu olmaz diyor. İste, tamam güzel. Ama işte onun için gereğini yapman gerekiyor. Ülaike lehum nasibun mimma kesebu. Kesp ettiğinin karşılığında payını alır.
Yani kesbi nasıl açıyoruz hocam? Kendi çabamız,
yani gücünü, emeğini ortaya koyacaksın, gereğini yapacaksın.
Gereğini yapmak.
Onun için gereğini yaptığın zaman gereğini de yapmanın şeyi vardır, ölçüsü vardır. Kimisi bütün vücuduyla olaya sarılır. İşte efendim, yani efektif dedikleri etkin bir şekilde, verimli bir şekilde o işe, hangi konuysa ona sarılır. Oradan tam olarak karşılığını alır. Kimisi de %10'luk oraya bir şey yönelir, %10'luk alır.
O kadar.
Ondan dolayı ülaike lehum nasibun, nasibini alır, payını alır mimma kesebu. Ne kesbettiyse, ne gayret gösterdiyse, ne çaba gösterdiyse onun karşılığını alır. Dolayısıyla tekrar başa dönelim.
Evet.
Kur'an-ı Kerim Allah Teala'nın aslında Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a kadar bütün Allah'ın rasullerine göndermiş olduğu vahyin konsantre böyle ziplenmiş halidir. Bütün vahyin özetidir. Çünkü bakıyoruz Musa Aleyhisselam'dan da bahsediyor, İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor, Nuh Aleyhisselam'dan bahsediyor. Zaten Nuh'a neyi emrettimse, neyi şeriat olarak neyi vahyettimse size de bunu vahyettim diyor. Dolayısıyla bütün nebilere gelmiş olan o vahyin ziplenmiş halidir. Çünkü yani sonuçta Allah Teala la tübeddile li halqillah. Allah'ın yani yaratılışında, Allah'ın kanununda, kurallarında değişiklik yok zaten. Yani dün milyonlarca yıl önce ne idiyse bugün de aynı, yarın da aynı olacak. Dolayısıyla burada bu bilinç içerisinde, bu şuur içerisinde bir defa Kur'an-ı Kerim'le bir nasıl diyelim? İlişkimizi bu şekilde kurmamız gerekiyor.
Bir gönül bağı kurduk hocam diyelim.
Yani gönül yetmiyor sadece.
Öncelikle. Tabii. İşte onu diyecektim.
Evet.
İkinci aşamada ne yapalım? Hani tamam biz iman ettik.
Evet.
Rabbimizin gönderdiğine inanıyoruz. Buna tatmin de olduk diyelim.
Evet.
İkinci aşamada bizden ne bekler Kur'an?
Şimdi ikinci aşama da şu. İşte bunu az önceki yine okuduğumuz gibi imandan sonra ne gerekiyor? Aksiyon.
Evet.
İkinci aşamada da bize bu Kur'an-ı Kerim'e bir defa anlamamız gerekiyor. Yani anlamadan ne diyor Allah Teala? Ben ne yapayımı bilemezsin ki.
Doğru.
Dolayısıyla bir anlamak gerekiyor. Anlamak için de onu okumak gerekiyor. Ve herkesin de kendi seviyesine göre insan anlayabilir. Bir defa bir, Kur'an anlaşılmaz diyenler bir defa haşa haşa Allah'a hakaret ediyorlar. Allah boşu boşuna bu Kur'an-ı Kerim göndermedi. Allah bu Kur'an-ı Kerim'i, bu Kur'an-ı Kerim'le hangi kulunu muhatap tuttuysa, yarın çünkü kulların hesabı soracak. Dolayısıyla o kulun anlayış seviyesine göre bu Kur'an-ı Kerim'den o kul anlar.
Biz kendi kabımız kadar sorumluyuz.
Herkes, yani şöyle, bu Kur'an-ı Kerim'de psikoloji de var, felsefe de var, tarih de var, tıp da var, botanik de var, astronomi de var, işte kimya da var, efendim ekonomi de var. Ben şimdi örneğin astronomiden anlamıyorum. Ama Kur'an-ı Kerim'e bakıyorsunuz, işte oruçla ilgili ayetlerde dahi, işte efendim beyaz hat, siyah hatla o ufuk çizgisi net olarak ayrışıncaya kadar yiyin için, ondan sonra gece başlayıncaya kadar yeme, oruca başlayın, yani yeme içmeyi kesin buyuran Allah Teala orada atmosferik bir olaya işaret ediyor.
Doğru.
Dolayısıyla işte aydan, yıldızlardan, diğer gezegenlerden çok sayıda ayetlerde bahsediyor.
Evrenden bahsetmesi, denizlerden bahsediyor, tabii, hayvanlar şimdi, aleminden bahsediyor, değil mi? Arılardan,
evet, karıncalardan, baldan, sütten baldan, bahsediyor, evet. İneğin sütünün nasıl oluşmasından bahsediyor. Ha şimdi benim çapımda anlayabildiğim kadarıyla anlarım ama bu işin uzmanı olan bir kişi ise orada da ayrıntılı anlar. Ama sonuç itibariyle mesela bana bazen şey oluyor bazı toplantılarda, ya anlaşılmaz. Diyorum, ilkokul mezunu musun? Okuma yazmayı hani gidiyorsunuz bir yere imza atıyorsunuz. Evet. İşte efendim doğalgaz aboneliği yapıyorsunuz. Diyor ki okudum, anladım, kabul ettim diye imza attırıyor. Evet. Bunu yapabiliyor musun? Yapıyorsun. Aç bakayım herhangi bir ayeti. Bir bak bakayım anlayabiliyorsun anlamıyor. Ama efendim meal. Ya zaten yani tamam, sana bu cümlenin mealin %100 o Arapça metninin aynısı olduğunu iddia eden yok. Ama Arapçayı bilirsen tabii ki daha farklı anlayabilirsin. Daha ayrıntısıyla anlayabilirsin. İngilizce metinle İngilizce tercümesinden anladığın gibi.
Evet.
Ama şimdi ben X tıp metni diyelim İngilizce yazılmış veya tarih metni efendim ta eski Roma'dan beri geliyor. Şimdi anlamıyorum diye onu Türkçesini okumayacak mısın? Ya oku işte, anlayabildiğin kadar oku. Dolayısıyla ikinci olarak anlamamız gerekiyor.
Hocam anlamak dine için dair hükümlerde gerekiyor. Zaten Kur'an çok anlaşılır ve açık. Dediğiniz gibi yani evet. Okudum, anladım, kabul ediyorum. Tabii ki kimse evrenin genişlemesiyle ilgili ayetleri hani herkesin evet, anlamasını evet, beklemeyecek. Evet. Değil mi? İşte Kur'an'da efendim basıncı atıf var. İşte denizlerin altındaki karanlık, anne rahminde bebeğin evet, geçirmiş olduğu evet, aşamalar evet, ama Erhan, dediğiniz o gibi bunlar tamam. İşte o errasihune fi ilim diyeceğimiz evet, değil mi? İlimde evet, derinleşenler, evet, uzmanlık isteyen konular ama hani dine dair konularda yani namaz, abdest, oruç, zekat zaten bunlar çok açık, anlaşılır ve öz değil mi?
Yani normal bir akli seviyede
evet,
okuma yazma bilen, normal dışarı çıktığı zaman, pazara gittiği zaman, markete gittiği zaman kârına ve zararına olan şeyi bilen, anlayan herkes bu ayetleri okuduğu zaman anlayabilir. Yeter ki
evet,
okusun.
Evet. Anladık
ha,
hocam.
Ha şimdi evet, ya anlamak için başka şeye de ihtiyaç var. Buyur onu da oku. Sen kimse okuma diyen yok ki. Ama maalesef şöyle bir şey. Aman sakın bunu okuma, anlamazsın. Problem burada.
Bu çok yanlış.
Yoksa ya bunu oku. Efendim diyor ki örneğin, İşte tefsir kitaplarını okuman gerekir. Bunu oku. Ya onu da oku. İstiyorsan oku. Evet. Varsa vaktin, ilmin, gücün yetiyorsa buyur oku. Ama bunu okuma deme. Bundan uzak dur deme.
Veya tek başına bunu okursan anlayamazsın. Yanılabilirsin.
Hatta sapıtırsın.
Diyenler oluyor.
Şimdi bakın bu sapıtma işi tırnak içinde söylüyorum doğru. Şöyle doğru. Çünkü insanlara öyle bir din anlatılıyor ki. Aslında Kur'an-ı Kerim'den tamamen uzak bir din anlatılıyor. İnsan da okuduğu zaman diyor ki ya arkadaş bu Kur'an-ı Kerim'de yazanla sizin bana anlattığınız uymuyor. O halde ben bu Kur'an-ı Kerim'dekine uyarım diyor. Diyor ki sapıttın diyor. Aslında kendisi uzaklaşmış. Kendisi çok uzaklaşmış farkında değil. Dolayısıyla böyle bir durum var. Şimdi Dedik ya, bir, anlayacağız. Anlamak için gerekeni yapacağız. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i Allah Teala Resulullah'a, bir de az önce tıp vesaire dedik, orada da bir şeyi unutmadan bir şey söyleyecektim. Ama Allah Teala Resulullah'a Kur'an-ı Kerim'i okuma, anlama, tedrisatını emretmiş. Yani hem Resulullah kendisi bunu okuyor, anlıyor, hem de bir grup halinde, halkalar halinde diyelim, Müslümanlara Kur'an-ı Kerim okuyorlar ve bunu tefekkür ediyorlar, tezekkür ediyorlar. Kur'an-ı Kerim'i anlama çalışması yapıyorlar. Ve ne zaman yapıyorlar? Müzzemmil suresinin, onu bir bakalım bakın. Tabii. Müzzemmil suresi, yani 73. surenin 20. ayeti kerimesi.
Evet.
Yine burada Bakara suresinde de var. Bakara suresi, önce onu bir bakalım, 151. Tamam. Bakara 151'e bir bakalım. Orada Resulullah'a Allah Teala buyuruyor ki, daha doğrusu bize buyuruyor. Resulullah'ın görevini anlatırken bize, hani kızım sana diyorum, geldim sen anla. Kema ersalna fiküm rasulen minküm. Sizin içinizden size bir elçi gönderdim. Yetlu aleyküm ayatina. Size benim ayetlerimi okuyor, tilavet ediyor. Tilavet etmek, böyle anlamını efendim önem vererek okumak.
Evet.
Yetlu aleyküm ayatina ve yüzekkiküm, ve sizi bu yolla tezkiye ediyor, arındırıyor, eğitiyor.
Demek ki Kur'an'ın eğitme ve arındırma
tabii ya, yoksa boşu boşuna var. Niye okusun?
Evet.
Yani düşünün ki biz şimdi okullarımızda, Allah'a hamdolsun, yani bütün liselerde, ortaokullarda, işte efendim diğer bütün okullarda şimdi Kur'an-ı Kerim'in anlamı, Kur'an-ı Kerim'den parçalar, bölümler artık okutuluyor. Şimdi bu çocuklara biz bunu niye okutuyoruz?
Evet.
Çocuk, Kur'an-ı Kerim'de ne varmış, kitapta ne varmış değil. Oradaki alıp hayatımıza yansıtmak için. Dolayısıyla camide okuyoruz, işte başka yerde okuyoruz. Okurken ki hedefimiz buradaki o bilgiyi mümkün mertebe hayatımıza aktarmak. Dolayısıyla Resulullah da okuyor ve diyor ki bak işte Ahmet, Hasan, Hüseyin, Ayşe, Fatıma, bak şöyle yapıyoruz ya, hani şöyle yapıyoruz ya, veya siz dün şöyle yapmıştınız ya, bak bu ayete göre bu yanlışmış. Yahut da bak böyle yapıyoruz, bu doğruymuş, ha devam edin, daha da fazlasını
yapın. Onaylıyor, düzeltiyor.
Tabii, daha da fazlasını yapın.
Evet.
Devamında ve yuallimükümül kitab, bakın Resulullah'ın görevi. Resulullah'ın görevi insanlara, işte ümmete kitabı öğretmek. Kitabı öğretmek. Vel hikmete ve yuallimükümül kitabe vel hikmete, ve artı bu kitaptan sonuçlar çıkarmayı. Bu kitaplardan ürünler çıkarmayı kitaptan. Onu öğretiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bugün hani diyelim ki bir hoca, işte efendim hadi oku, sen şu ayeti oku, şöyle okuyalım, bak hani ne anladık, hani buradan hangi sonucu çıkardık diyor ya diyelim ki bir üstad.
Evet.
İşte Resulullah'ın zaten baş üstad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem.
Bu üstü muallimen diyor değil mi?
Evet, ha innama bu üstü muallimen. Evet, evet ha, muallim, baş muallim.
Baş muallim.
Dolayısıyla Resulullah ve yuallimükümül kitab ve yuallimüküm ma lem tekûnû te'alemûn. Bilmediğinizi size öğretiyor.
Evet.
Yani bu Kur'an-ı Kerim'e eğer siz eğilmezseniz, önem vermezseniz birçok şey öğrenemezsiniz. Birçok şeyden haberdar olamazsınız.
Evet.
Resulullah'a da işte buyuruyor ki Allah Teala, bu elçi size bir kitabı okuyor. İki, bu kitapla sizi tezkiye ediyor, arındırıyor, eğitiyor. Eğitiyor. Üç, bu kitapla size bu kitaptan nasıl hükümler, hikmetler, yani hani biz felsefeye ne diyoruz? Hikmet diyor.
Evet.
Felsefe nedir? Efendim yani felsefi sonuçlar aslında, hikmetler denir. O da hikmetse eğer. Yoksa
tabii o da çok, yani evet, biz öyle diyoruz diye
farklı,
öyle değil. Evet.
Çok farklı şeyler de var tabii. Evet. Ama doğru olan, yani doğru olanlara hikmet diyoruz. Niye? Çünkü doğru hüküm, doğru yargı, doğru sonuç. Yani dolayısıyla Kur'an-ı Kerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmete bu Kur'an-ı Kerim'den doğru sonuçlar çıkarma, doğru meyveler oluşturmayı öğretiyor ve devamı işte bilmediğinizi size öğretiyor. Unutmadan az önceki meseleyi de şey yapalım. Şimdi dedik ya astronomi, tıp vesaire, evet, vesaire vesaire. İşte bu işin uzmanları bunu anlar. Biraz daha buna vurgu yapalım. Bu işin uzmanları bu konulara odaklanmalı. Biz maalesef tarih boyunca, İslam tarihi boyunca belli bir dönem, yaklaşık bir 400 yıl, 500 yıl da diyebiliriz İslam tarihinde. 500 yıl odaklandık. Astronomiye de, tıbba da, kimyaya da, botaniğe de, eczacılığa da, hukuka da vesaire vesaire vesaire. Yani Kur'an-ı Kerim'in ey insanlık şöyle bir bu kainatı okuyun, bu kitabı okuyun, buradan sonuçlar çıkarın, hayatınıza tatbik edin dediği bu hükmü belli bir süre uyguladık ve nitekim tarihe baktığımız zaman müthiş bir bilimsel eserler ürettik. Fakat belli bir dönem sonrası ıskaladık. Peki ama Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman işte astronomi dediniz. Yani şimdi bir astronomi uzmanı bunu okuduğu zaman bu ayetleri artık kafası duruyor. Çünkü ben şahit oldum yani. Yahut da bir iktisatçı, işte bir felsefeci, bir tarihçi, bir tıpçı. İşte az önce anlattınız. Ana rahminde, daha çocuğun ana rahmine düşmesinden doğumuna, doğumundan sonraki sütten kesilmesine kadar bütün bu süreci anlatıyor. Tıbbi olarak nelerden geçtiğini anlatıyor. Şimdi bir tıpçı bunu okuduğu zaman ne zaman diyor ki ya bu
ya ne zaman geldi?
Muhammed ne zaman yaşadı? Tarihe bakıyor. Evet. Miladi 600 yılı. Evet. Allah Allah, bu nereden biliyordu? Bilmesi mümkün değil.
Bugün ancak yeni yeni gördüğümüz, anladığımız, tabii, kameralarla tabii. tespit ettiğimiz.
Dolayısıyla gibi. Kur'an-ı Kerim bunu, yani şuna vurgu yapmak istiyorum. Biz Müslümanlar ilmi, akademik çalışmalarda da bu Kur'an-ı Kerim'i zemine bir defa almamız lazım. Kur'an-ı Kerim'den beslenmemiz lazım.
Sadece halk değil.
Tabii.
Akademisyenler de bunun merkezi olacaklar. Hocam çok önemli bir konu biliyorum ama araya gidelim yine.
Buyurun.
Müsaadeniz olursa.
Tam da ısınmıştık.
Tam zirvedeyiz ya hocam. Aradan sonra bozmadan devam edelim. Efendim kısa bir ara, sonrasında karşınızdayız tekrar. Efendim karşınızdayız tekrar. Profesör Doktor Servet Bayındır hocamız bizlerle. Kur'an'ı konuşuyoruz. Kur'an üzerine. Kur'an'la ilişkimiz nasıl olmalı? Bazen tıkandığımız yerleri hocamız vurgu yaptı. Buradan devam ediyoruz. Tam hocam ısınmıştık ki evet. Şöyle. Evet. Sadece aslında toplumun halk kitlelerinin değil, akademisyenlerin de çalışma alanlarına göre Kur'an'ı merkeze almaları gerektiğinden bahsetmiştik hocam.
Neden bunu söyledik? Çünkü yani toplum normal gündelik hayatını sürdürmek için, diyelim ki başka konularda nasıl ki bilgi edinmesi, gündelik hayatını sürdürebilecek kadar matematik bilmesi gerekir, hukuk bilmesi gerekir, işte sosyal kuralları bilmesi gerekir vesaire. Fiziği, kimyayı ona göre. İşte evde priz bozulduğu zaman o prizi yapabilecek kadar. Ama herkesten fizik profesörü olmak beklenmez. Evet. Peki bu alanın uzmanlarından görevi nedir? O topluma yeni bilgiler üretmek. Yeni o toplumun önünü sürekli açık tutmak. Çünkü hayat sürekli değişiyor, hayat gelişiyor, yeni şeylere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla ilim adamları toplumun öncüleridir. Toplumun adeta uyuyan toplumun uyumayan beyni gibidir. Dolayısıyla işte bu ekibin, yani bu şeyin, akademik grubun aynı zamanda da Kur'an'ı açıdan da beslenip sürekli Kur'an'ın bu bilgilerini de güncellemesi, yenilemesi, çağa, yani normal topluma aktarması gerekir. Evet. Dolayısıyla bu açıdan önemli. Şimdi Resulullah'ın az önceki Bakara 251'i dedik. Bir de aynı konuyu Müzzemmil evet, suresi, hocam. 73. sure.
Evet. Bakara 151'i vurguladık hocam. Evet, tam evet. Biz Müzzemmil 73. sureden bahsedecektiniz.
Evet, Müzzemmil 73'de de yine Resulullah'ın ve Müslümanların Kur'an-ı Kerim'le nasıl bir haşir neşir oldukları ki bu sure ve bu ayet-i kerimeler daha İslam'ın, Kur'an'ın nazil olduğu ilk dönemlere ait surelerdir. Ne diyor? Bakınız Allah Teala. اِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ اَنَّكَ تَقُومُ اَدْنَى مِنْ ثُلُثَيِ اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذ۪ينَ مَعَكِ Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisi, yarısı, üçte biri kalkıyorsun, kıyama kalkıyorsun. Bir, genelde biz şunu anlıyoruz, teheccüde kalkıyor diyor.
Evet.
Hadi teheccüd diye anlayalım.
Tamam.
Yani kalkıyor.
Genel kabulü aldık.
Yani uyanık geçiriyor o süreyi. Devamı, ve taifetü minellezine me'ak. Sadece Resulullah değil. Bir de onunla beraber bir grup Müslüman da aynı. Müminler de aynı şekilde. Onlar da geceleri uyanık, belli bir süre uyanık geçiriyor.
Allah Resulüne has değil yani.
Tabii, beraber.
Beraber.
Vallahi yukaddirul leyle ve nehar. İşte gecenin yarısı üçte biri. Tamam, geceyi ve gündüğü takdir eden Allah'tır. Alime en len tuhsuhu fetabe aleyküm. Allah Teala bildi ki yani bunu geceleri ya üçte bir mi yaptım, üçte iki mi yaptım, üç acaba az mı oldu, çok mu oldu? Bunu illa da size saymanızı, böyle dakik şekilde saymanızı Allah Teala siz de burada zorlanacağınızı anladı ve sizi affetti. Yani kalkın, zaten devamında gelecek biraz sonra. Alim fekra'u ma teyessera minel Kur'an. İşte. Yani bakın geceler niçin kalkıyorlarmış? Kur'an-ı Kerim'i okumak için. Kur'an-ı Kerim nasıl diyelim? Yani gece Kur'an-ı Kerim okumak için niye kalkar? Gündüz de okusun.
Doğru.
Ama gece o sessiz, sakin, herkesin sükunete çekildiği o arada Kur'an-ı Kerim okuma, Kur'an-ı Kerim'i anlama, Kur'an-ı Kerim'i tefekkür etme bir anlamda çalışması yapıyor.
Hemhal olmak.
Tabii, hocam. Hemhal oluyor ve fekra'u ma teyessera minel Kur'an. Dolayısıyla çok da kendinizi sıkmayın. Dakik illa bu olacak diye değil. Kur'an-ı Kerim'den kolayınıza geldiği kadar okuyun. Devamında alime en seyekunu minkum merda ve aharuna yadribune fil ard. يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَآخَرُونَ يُكَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ فَقْرَهُ مَا يَتَيَسْرَ مِنْهُ. Yine devam.
Yine geldi, evet.
Tabii. Ve Allah Teala bildi ki, tamam, bir kısmınız hasta olabilir. Gece kalkamayabilir. وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ ف۪ي الْاَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ. Yeryüzüne dolaşıp rızık peşinde yeryüzünü dolaşıyor olabilir. Yani seferde olabilir. Dolayısıyla bu gece, bu kişinin gece, gündüz kalkması falan zor olabilir. Ve aharuna yukatiluna fi sebilillah. Bir kısmı da Allah yolunda cihat da olabilir. Ha, buna yani illa böyle gecenin üçte ikisi, üçte biri, yarısı mutlaka herkes kalkacak. İlla bunu emretmiyorum diyor Allah Teala. Ama şunu emrediyor. Fakrahu ma teyessera minhu. Nerede olursanız olun, o Kur'an-ı Kerim'den belli bir az da olsa, çok da olsa kolayınıza geldiği kadar onu okuyun. Onu okuyun. Kara'a kelimesi, yani böyle ardı sıra, peşi sıra birbirlere birleştirerek anlam bütünlüğü içerisinde onları okuyun diyor Allah Teala.
Kara'nın toplama anlamı da var.
Tabii kara.
Kara'tü zeytun, zeytin topladığı gibi.
Tabii karın, karın diyoruz ya karın.
Hatta kariye köy anlamı tabii, da galiba tabii. Oradan değil mi?
Ümmül kura.
Haneleri topladığı
toplulukların için. Ümmü hani Mekke için evet, kullanılıyor. Evet. Evler, köyler için kariye, kariye ifadesi kullanılıyor. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim okuyun. Devamında ve akimus salah. Okuduk. Bir de iyi bakın şimdi hatırımızda. Yani bir de şöyle bir şey maalesef günümüzde ortaya çıktı. Biz Kur'an okuyoruz, Kur'an sohbeti yapıyoruz. İşte efendim Kur'an anlıyoruz, iyi okuyoruz. Geyik muhabbeti için. Gidip şeydeki mahallenin imamını susturmak için. İmamın bilmediği bir şeyi yakalayıp onu şey yapmak için. Hayatını aktarmak için değil.
Sırf entelektüel çapı değil hocam yani.
Evet. Yani namaz yok, evet. Oruç yok. Hal, hareket, tarz, yaşam yapıp etmelerinin Kur'an'la, İslam'la alakası yok. Efendim Kur'an okuyoruz. Ya kusura bakma. Yani bu, onun için bakın ne dedi Allah Teala? Ve akimus salah, namazı kıl. Namazı kılmadıktan sonra veya işte diğer gerekenleri yapmadıktan sonra istediğin kadar oku. Yani onu herkes okur. Bilgisayarı da koyduğun zaman okuyor, kasete de koyduğun zaman okuyor.
Yani sabaha kadar Kur'an okuyup din muhabbetinden sonra namazı kılmadan yatmanın mesela bir, değil mi? Onun gibi, evet, onun bir espri.
Siz sohbet programın başında henüz kayda girmeden önce bir ayet okudunuz.
Evet hocam.
مَثَلُ الَّذ۪ينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاتَ كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارِ. Yani bazı Tevrat'ı efendim okuyan, ezberleyen, Tevrat'la kendini yüklenmiş olanlar var ki كَمَثَلِ الْحِمَارِ. Üzerinde böyle antika eser taşıyan merkep gibidirler. Evet. Niye? O Tevrat isterse zihninde, beyninde olsun, ezberlemiş olsun. Kendi hayatına, insanlığına efendim bir etki etmiyorsa, bugün için baktığın zaman sizin okutsan metniniz, bugün diyelim ki bugün Gazze'de, dünyada eğer o gariban insanlara hiçbir katkısı, etkisi yoksa o Tevrat işte himar bile değil. Himar bile olamaz yani. Dolayısıyla okunan Kur'an-ı Kerim bir defa hayata yansıyacak. İnsanın hayatına yansıyacak. İşte burada da diyor ki Allah Teala akimussalah. Bakın yani bunu öncelikle Resulullah'a, bütün müminlere ve bize tabii ki. Geceleri kalkın, seferde de olsa, hazarda da olsa, normalde de olsa, normalde tam aslında o anlaşılıyor. Ama olağanüstü durumlarda kolayınıza geldiği kadar.
Yani yarısı ya da üçte bir hatta tabii, süre olarak okunuyordu Kur'an.
Tabii. Yani, olağanüstü durumlarda kolayınıza geldiği kadar. Okuyun, devamı namazı kılın. Ve atüz zeka, zekatı verin. Ve akridullaha gardan hasada ve Allah için karz-ı hasende bulunun. Ve ma tukaddimu li enfusikum min hayrin tecduhu indallah. Şunu bilin ki Allah için neyi önceden takdim ederseniz, verirseniz iyilik anlamında onu Allah'ın katında bulursunuz. Mutlaka bulacaksınız. Hüve hayran ve azamü ecra. Daha da fazlasıyla bulacaksınız ve daha hayırlısıyla Allah'ın ecri daha da mükemmeldir, daha da yücedir. Ve estağfirullah, Allah'a istiğfarda bulunun. İnnallâhe gafurur rahim. Çünkü yani tamam, bu bakın bütün bunları yapıyorsun ama yine insan olu hata yapabilir, yanlış yapabilir. Dolayısıyla buradan da şunu anlıyoruz. İşte biz Ramazan ayındayız. Bütün bu ibadetlerimizi vesaire yapacağız. Yapmamız gerekiyor. Ve hatalarımızdan da Allah'tan af dileyeceğiz. Bakın burada gece kalkıyor, Kur'an-ı Kerim'i okuyor, anlamaya çalışıyor ama sonuçta da bitirirken diyor ki Allah'tan da af dileyin. Bazen Kur'an-ı Kerim'i anlama çalışması yaparken de bazen hata da yapabilir.
Değil mi? Ya akıl yanlış sonucu da varabilir bazen.
Tabii tabii. Dolayısıyla hatalardan dolayı da Allah'tan af dileyin. Toparlarsak, başa dönersek, Kur'an-ı Kerim'de hani ilişkimiz nasıl olsun demiştiniz. Bir, Kur'an-ı Kerim'i bir defa gönülden iman edeceğiz. İki, Kur'an-ı Kerim'i anlayacağız. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin de görevlerinden birisi, birisi demeyelim, en temel görevi Kur'an-ı Kerim'i okumak ve müminlere bu Kur'an-ı Kerim talimi vermekti. Kur'an-ı Kerim'in talimi neydi? Bir defa bildiriyor. Evet. İki, onları tezkiyordu, onları eğitiyor. Üç, o Kur'an-ı Kerim'den hükümler çıkarma, sonuçlar çıkarma eğitimini bu müminlere veriyor. Ve artı tabii ki bundan hayatlarına yansımasını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlamaya çalışıyor. Ve bir diğer sonuç, Kur'an'a uymamız gerekiyor. Yani okuduk, anladık ama mesela bugün dünya üzerinde nice böyle Kur'an'ı çok iyi bilenler var, müsteşrikler var.
Doğru.
İslam hukukunu çok iyi biliyor. Bir bakıyorsunuz işte davet ediyorlar bir sempozyumda bir şeyde. Allah diyorsun ki bu adam nereden biliyor bu kadar şeyi?
Müsteşrik ne demek hocam? Açalım mı orayı?
Evet, müsteşrik demek şu demek. Aslında kendisi Müslüman değil. Hı hı. Ağırlıklı olarak batılı ama şart değil batılı olması. Hı hı. Ama gayrimüslim. Fakat İslam'ın işte tefsir, işte fıkıh, işte hadis veya herhangi bir konusuyla ilgili bilimsel akademik çalışmalar yapmış ve o konularda yazıyor, çiziyor, konuşuyor, konferanslar veriyor, eserler ortaya koyuyor. Bunlara müsteşrik deniyor.
Müsteşrik şarttan geliyor zannediyorum, evet, değil mi? Aslında doğucu anlamında, şarkiyatçı da herhalde.
Şarkiyatçı. Niçin bunu kullanmışlar? Çünkü bu kavramın kullanıldığı yer Batı.
Batı.
Batılılar doğuya bakarak, yani İslam dünyasına bakarak, evet, evet, bu ifadeyi kullanmışlar.
Yani Kur'an'ı biliyor olmamız yetmez dediniz
yetmiyor.
Hocam.
Yetmiyor. Kur'an'ın sadece uzmanı olmak da yetmiyor. İşte nitekim dediğim gibi öyle Kur'an uzmanı adamlar var ki. Ama o Kur'an kalbine inmemiş, beynine inmemiş. Artı hele ki hayatına hiç yansımamış. Daha doğrusu yansımamış da reddediyor zaten. Evet. Dolayısıyla o değil. Kur'an-ı Kerim'e uymak zorundayız.
Sadece yine, hocam müsteşrikler değil ki, Lavrens gibi zamanda değil mi? Nice ajanlar girmiş çıkmış.
Ha, o ajanlar daha da farklı.
Daha da farklı, evet.
O ajanlar zaten hani aslında müsteşriklerin de %99'u ajandır.
Değil mi?
Yani, yani şöyle, birileri böyle tam istihbaratçı anlamında ajandır. Hı hı. Askeri bir takım operasyonlar, evet, içerisindedir. Bunlar da akademik operasyonlar içerisindedir. Yani yoksa bir normal akademik akıl sahibi, normal, pür akademik kurallara uygun olarak böyle nötr, akademik disiplin içerisinde şu Kur'an-ı Kerim'in herhangi bir bölümünü araştıran bir müsteşrik, eğer bu Kur'an-ı Kerim'in karşısında şapka çıkarmıyorsa ve iman etmiyorsa onun akılda problem var.
Ki çıkaran da çok kişi var, onu da belirtmemiz lazım.
Onlar da var tabii, evet, onlar da var. Onlar da çok var. Dolayısıyla onlara müsteşrik demiyoruz.
Demiyoruz, evet.
Onlara mühted diyoruz.
Mümin kardeşimiz diyoruz değil mi? Evet.
Şimdi demek ki uymak gerekiyor. Peki bu uymak, şimdi En'am suresinin 50. ayeti kerimeye bir gelebilir miyiz?
Tabii hocam.
En'am suresi, yani 6. surenin 50. ayeti kerimesi. Yani bu uymak sadece de bize emredilen, hani sadece müminlere değil, öncelikle Resulullah'a emredilen bir emir, hüküm.
Ne ya diyor Kur'an bakın? Resulullah'ı da inşa ediyor dersek yanlış bir şey demeyiz.
Tabii ki, tabii ki. Evet. Ne diyor Hazreti Ayşe'ye, hani soruyorlar ya, ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Ya bize biraz anlat, hani hoşlarına gidiyor. Hani olur ya, biz bile bugün mesela gittiniz bir yere, işte çok sevdiğiniz, saydığınız, hürmet ettiğiniz birisi vefat etmiş. Onunla ilgili birileri hatıralar anlattıkları zaman insan can kulağıyla dinler. Evet. Ha öyleydi. Resulullah'tan da bunu, çünkü Resulullah'ı çok, Resulullah sonuç yani, itibariyle evet. O ümmet canını feda etmiş yani. Diyorlar ki ya Ayşe, Resulullah'ın ahlakı nasıldı? Biraz anlatır mısın diyorlar. Diyor ki ya siz Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz? Resulun ahlakı Kur'an-ı Kerim'di.
Kâne işte hulugu, yani kâne hulugu Kur'an diyor.
Evet, ya evet. Yani Resulullah'ın dolayısıyla bu Kur'an Resulullah'ın ahlakını oluşturdu.
Evet.
Dolayısıyla bu Kur'an-ı Kerim'in yani ete kemiğe bürünmüş haliydi Resulullah'ın evet. ahlakı, yaşantısı.
Evet.
İşte peki nasıl oluştu? Şimdi soru burada, cevabı burada.
6. surenin 50.
ayeti kerimesi. Evet. Bakın ne diyor Allah Teala? Allah Teala, "Kul ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, la akulu lekum indi hazainullah." Ya benim katımda, yani benim de Allah'ın hazineleri var falan demiyorum. Öyle bir iddiam yok. "Ve la a'lemul gayb." Veya ben gaybi maybi biliyorum da demiyorum. Öyle bir iddiam da yok. "Ve la akulu lekum inni melek." Ben melek falanım. Öyle bir iddiam da yok. "İn ettebi'u illa ma yuha iley." Kardeşim, ben sadece ve sadece bana vahyoluna uyuyorum. Yani ben bana vahyoluna uyuyorum.
Çok özet, harika bir ayet değil mi hocam?
Tabii.
Her şey, birçok şey
yani
özet.
Resulullah yani. İçin yani ve devamı da bakın çok ilginç. "Hel yestevil a'ma vel basir." Yani şuna uyanla uymayan arasındaki fark, işte gözleri görenle görmeyen
arasındaki fark.
Yani görmeyenden burada kasıt, bugün görmeyen insanlar o işaretlerle falan, sopayla falan yine onunla görüyorlar. Buradaki görmeyenden kasıt, hiçbir şeyi göremiyor, hiçbir yere gidemiyor yani. Hiçbir şeyi göremiyor. Dolayısıyla, "Efele tetefekkerun." Ya düşünmüyor musunuz diyor. Düşünmüyor musunuz? Yani bu kitaba uymak, tekrar şeyi, navigasyona dönelim, uçaklara dönelim. Rotadan çıkmış veya çıkmamışa benziyor. Rotadan kayboldu mu, Allah muhafaza denizin dibine, okyanusun dibine saplanabiliyor veya dağlarda, kayalarda kaybolabiliyor. İşte bu da kör oluyor. Uyan da gözleri olan, işte önünü gören bir insan gibi oluyor.
Ayet hem sevgili peygamberimizin beslendiği kaynağı bizi hatırlatıyor.
Tabii.
O kaynağın da işte görmekle görmemek, ama ile basir arasındaki farkı tam göstermiş ona. Oluyor.
Bir de 106'ya bakalım. Tabii. Aynı surenin 106. ayeti kerimesi. Şimdi az önce Resulullah diyordu ki ben uyuyorum. Ben uyuyorum diyordu.
Evet.
Şimdi Resulullah'ın uyuması da kafasına göre uymak olmaz. Kim dedi uy diye? Ya uymayalım ne olacak? Tabii birisi diyebilir. Ya sen niye uyuyorsun? Bakın 106. ayeti kerime En'am. İttebi'a ma uhiye ileyke min rabbik. Resulullah onun için uyuyor bu ayet Kur'an-ı Kerim'e. Allah Teala buyuruyor ki Rabbinden sana indirilene uy. Ona tabi ol.
Keyfi değil hocam yani.
Tabii.
Direkt keyfi doğrudan değil. Bir emir var.
Tabii. Evet. Yani Resulullah mesela nice imtihanlardan geçti. Nice sıkıntılar, badirelerden geçti. Nice yani baskılarla, hani işkencelerle karşılaştı, savaşlar vesaire. Yani normal şartlarda kim onlara tahammül eder?
Kesinlikle.
Ne gereği vardı diyebilir birisi. Ama Rabbim bana bunu emretti. Onun için ben buna uymakla mükellefim, sorumluyum. Dolayısıyla Resulullah'a Allah Teala buyuruyor, اِتَّبِعْ مَا اُوْحِي اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكِ Rabbinden sana vahyedilene uy. La ilahe illahu. O Rab'den başka Rab yoktur. O Rab'den başka Rab yok. O başka Rab olmayanın sana vahyettiğine uy. Dolayısıyla biz bugün bunu aldığımız zaman Rabbin dışında başka hiç kimsenin söylediğine uymakla mükellef değiliz.
Evet.
Ama tersinden Rabbimizin indirdiğine de uymakla mükellefiz.
Mükellefiz, evet.
Şimdi başkalarına uymuyorum deyip buna da uymayıp da böyle şey evet. Efelenmek de yok.
Kendi kendimize yettiğimizi düşünmeyeceğiz. Ha, İnsan o zaman
tabii,
azar diyor
tabii
Kur'an.
Azar.
Uyuyacağız.
Allah muhafaza.
Evet, uyuyacağımız
arzularını, heva ve hevesini o zaman Tanrı edinir.
Ne, evet, aynen hocam.
Evet. Ve a'rid anil müşrikîn. Ve müşriklerden de yüz çevir. Yani sakın ha şirke düşme. Bakın yine burada. Rabbine, bakın Kur'an'a uymak, artı o Kur'an'ı vahyeden Allah'ı hatırlatıyor, vurgu yapıyor. Başka hiçbir Allah'tan başka bu ilah yoktur. Ve devamında da müşriklerden yüz çevir. Yani müşrikler nesinden yüz çevir? Yani yoldan geçerken sırtını dön demiyor.
Evet.
Müşrikler gibi sakın oyundan yanlışlarını yapma. Sakın onların düştüğü yanlışa sen düşme, hataya düşme, sen şirke düşme aslında demiş oluyor.
Yani burada şirkten kastımız hocam, işte Kur'an'ın dışında değil mi? Rabbimizin dışında başka ilahlar edinme olarak herhalde bunu
ya
anlayabiliriz.
Ilah...
Kur'an'a uy demek, Kur'an'ın dışındaki diğer kitapları, işte Kur'an nazarına, Kur'an seviyesine de çıkardı değil mi?
Şimdi şöyle bazen hani hiçbir kişi demez ki ben ya işte filanı, yani hiçbir müşrik tabi olduğu şeyi
doğru.
Rabben demez ki ben bunu Allah yerine koyuyorum.
Doğru.
Herkes kendisini Allah'a canı gönülden tevhid inancına sahip olduğunu iddia eder. Hatta hele bizim hani İslami çevrelerde Müslümanlar şu şirkle ilgili ayetler okudukları zaman o zaten müşriklere hitap ediyor. Bize hiç hitap etmiyor diyor.
Evet.
Ya Resulullah'a diyor, Resulullah'a müşriklerden uzak dur diyor. Sen Resulullah'tan daha mı bu vahisin?
Doğru, bu vahisin, doğru.
Dolayısıyla bu şirkle ilgili ayetler bütün insanla, bütün öncelikle mümine hitap ediyor. Peki ne tür davranışlar insanı şirke götürüyor?
Evet.
İlla birine Tanrı demen, ilah demen veya ilahın kitabı demene gerek yok. Eğer normalde Allah'ın emrettiği bir şeyi veya Allah'ın yasakladığı bir şeyi değil de, değil de demeyelim. Hatta onun yanında.
Evet.
O kişinin emrini, yasağını da sen adeta sorgusuz, sualsiz Allah'ın bir buyruğuymuş gibi kabul ediyorsan şirke düştün.
O ayette geçiyor hocam. Hani Rab'lar edinirler. Değil mi? Mesela onlar
tabii,
din
çok
adamlarını...
İttehadu evliyahum erbaben min dunillah.
Min dunillah.
Yani evet. Onlar erbabehum evliya min dunillah. Allah'ın yani şeylerini nasıl diyelim din
adamlarını
Allah'ın kenarında, Allah'ın perisinde Rabler ediniyorlar.
Bu Rab edinmekten kastımız da hocam, o zaman bu anlattığınıza bağlayacak olursak, Allah'ın yanında...
Sorgusuz, sualsiz, Allah'a bağlanması gerektiği gibi ona da bağlanıyor.
Allah'ın haram kılmadıklarını haram kılmak bunun
tabii,
örnek olarak.
Tabii. Yani şöyle, yani haram vesaire aslında için daha uzak tarafı. Daha yakından geldiğin sorgulama, sorma. Soru sormak aman bizim adabımıza aykırıdır.
Evet.
Bizim dergâhta bu olmaz. Bizim ekolde bu sorulmaz.
Dinden çıkarsın.
Gassal'ın elindeki, önündeki meyit gibi meyit olmalısın. Olmalısın. Bütün bunlar insanları şirke hazırlayan şeylerdir. Şirke hazırlayan şeylerdir. Onun için yani şirk zaten Allah'a, yani şirk ortaklıktır. Önce bir kişi yani Allah'a inanacak ki ondan sonra müşrik ola.
Doğru.
Onun için aman çok yani önce müminler için çok riskli bir alandır bu. Ondan uzak durmak gerekir. Şimdi süremizi fazla şey yapmadan.
Evet.
Şimdi peki nasıl olmalı ilişkimiz, nasıl olmalı vesaire dedik. Peki Kur'an-ı Kerim sonuç itibariyle bize neyi söylüyor? Aslında toparlarsak.
Evet.
İsterseniz En'am suresi 151 ile 155'i hızlı bir şekilde
tabii ki hocam.
Bir bakalım.
Tabii ki.
151-155
son 3 dakikamız kalıyor hocam. Ha, o zaman bu evet. 3-4 ayeti de bitirmiş olur.
Kur'an-ı Kerim diyor ki, özetle bakın, Kur'an-ı Kerim evet. aslında özeti burada yatıyor. 151 ile 155. Kul tealev, geliniz, de ki geliniz, etlu ma harrama aleyhi, etlu, bakın Resulullah yetlu demişti. Yine
evet yetlu demiştim.
Gelin ben size Allah'ın, Rabbimizin neleri haram kıldığını size anlatayım. Evet. Okuyayım.
Okuyayım.
Okuyayım. Bir, ellâ tüşrikû bihi şey'a, ona başka hiçbir şey sakın şirk koşmayın. Ve bil valideyni ihsana, ana babaya ihsanda, ikramda, iyilikte bulunun. Ve la taktulu evladeküm min imlak, haşyete imlak, yok. Ve la taktulu evladeküm min imlak.
Evet.
Evlatlarınızı efendim şu bu bahanelerle, kıtlık mıtlık, geçim sıkıntısı bahanesiyle evet. sakın öldürmeyin. Nahnu nerzukukum ve iyyahum, onları da sizi de biz rızıklandırıyoruz. Ve la takrabul fevahişe ma zahara minha ve la batan ve ma batan. Açık, örtülü, fuhşiyattan, çirkinlikten, yanlış ahlaksızlıklardan, açığından da örtülüsünden de uzak yaklaşmayın.
Evet.
Bakın yapmayın değil, yaklaşmayın.
Evet.
وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Haklı, meşru bir sebep olmadıkça asla bir cana kıymayın, insan öldürmeyin. ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعَقِلُونَ. İşte Allah bakın bunları size anlar, bunları görev olarak size yüklüyor. Umulur ki akledersiniz de bunları yapmazsınız. Devamı, وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اِلَّا بِالَّتِي اَحْسَنَ. Güzel, doğru, iyilik dışında, güzellik dışında sakın yetimin malına yaklaşmayın. Hatta yabluğa eşitte ve eşitte, büluğ çağına erinceye kadar. O zaman verin. Ve evful keyle vel mizane bil kıst. Ölçüyü, tartıyı, hesabı, kitabı tam dosdoğru yapın. La tükellifu nefsen illa vus'aha. Ama bazen olur ya, yapamayabilirsin. Yani elinizin artık gücünüzün yetmediği doğru. durumda. Orada Allah ancak gücünüz nispetinde sizi sorumlu tutuyor.
Elhamdülillah.
Ve izâ kultüm, konuştuğunuz zaman fe'adilû, adil olun. Adaleti söyleyin. Doğru olun. Velev kâne zâ kurba. Velev ki yakınınız dahi olsa o kişi. Şahit, yani şahitlikte. Doğruluk, dürüst olun. Ve bi ahdillâhi evfû. Allah'a verdiğiniz sözü yerine getirin. Yani sözünüze, ahde vefa sahibi olun. Zâlikum vassâkum bihi. Yine aynı bakın. Leallekum tezekkerun. Allah Teala bunları size görev olarak veriyor ki sürekli aklınızda tutasınız, sürekli bunları zihninizde canlı tutasınız. Sonuç, وَاَنَّ هَذَا صِرَاتِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا. Neydi, Kur'an-ı Kerim'e uyun diyor diyor.
Hu.
İttiba, evet.
Evet, hu da geliyor
sonra. İşte bakın, bu Allah Teala yani buyuruyor. Ona... Bu benim dosdoğru sırat-ı müstakimimdir. Bu yola uyun.
Evet.
Bu yola uyun. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ, başka yollara uymayın, فَتَفَرَّبَا بِكُمْ عَنْ سَب۪يلِ, Allah yolundan ayrılırsınız. ذَٰلِكُمْ وَسَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. İşte Allah Teala bütün bunları size böyle anlatıyor ve bunu size görev olarak yüklüyor ki bunları yaptığınız takdirde müttakilerden olursunuz. Müttakilerden olasınız. Allah Teala hepimizi takvaya erenlerden eylesin.
Amin.
Takvaya da Kur'an-ı Kerim'e okuyarak, anlayarak, uyarak, bütün hayatımıza bunu efendim uyarlayarak müttakilik, mühtedilik, felah ve sonuç itibariyle dünya ve ahirette mutluluğa ulaşanlardan eylesin.
Amin hocam. Ayetleri okudunuz. Biz de sadakallahül azim diyelim. Ağzınıza, gönlünüze sağlık olsun. Ayağınıza sağlık hocam. Katıldınız. Eksik
Allah
olmayın.
Allah razı olsun.
Efendim, Profesör Doktor Servet Bayındır bizlerleydi. Yarın yine muhakemede görüşmek üzere. Selametle.